Bakara 277'den başlıyoruz. Burada Allahü Teala şöyle diyor: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. İnanan ve iyi işler yapanlar. Ve akamussalâte ve âtevuzzekâ. Namazı tam kılan ve zekâtı verenler. لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Evet, bunların ücretleri Rablerinin katındadır. Kendilerine, üzerlerine ne bir korku olur, ne de üzülürler. Şimdi bundan önceki derslerimizi hatırlayın. Kader konusuyla ilgili dersler. Marx anasının karnında neydi? Marx'tı ve kafir olarak kayıtlıydı. Cehennemlikti, değil mi? Yani bir insanın cennetlik ya da cehennemlik olması dünyaya gelmeden belliydi. Bugün hala bu konuda direnenler var. Diyorlar ki Allahü Teala bilir ama bu bizim imtihanımıza mani değildir. Allahü Teala bilir diyorsanız imtihan gereği yapacağımız şeyi bildiğinin aksi de olmayacağına göre ne derseniz deyin sonuç değişmeyecek. Cebriyenin ötesine geçemezsiniz. Şimdi o anlayış, bakın şu ayete nasıl %100 aykırı. İnnellezîne âmenû, inananlar ve amilussâlihât, iyi işler yapanlar ve akâmussalâh, namazı tam kılanlar ve âtevuzzekâh, zekâtı verenler lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Üzerlerine korku olmaz, üzülecek de değillerdir. Şimdi o öbür anlayışta korku süreklidir, değil mi? Yani çünkü deniyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mal ettikleri bir hadis, yani hadis demeyelim tabii ama adına hadis dedikleri, Resulullah'a iftira olduğu açık olan bir söz de işte bir kişi ana rahmindeyken cennetlik mi cehennemlik mi olduğu belli olur. Ömrünün sonuna kadar cennetlik kişiler gibi davransa, son anda yapacağı bir işlemle yaptığı bir cehenneme gitmesini gerektiren amelle doğru cehenneme gider. Aksini de söylüyorlar. Bir insan ana rahminde cennetlik yazılmışsa, ömür boyu isyanla meşgul olsa bile son anda yapacağı bir hayırlı amelle cennete girer. Böyle olunca ne ibadetin bir anlamı var, ne isyanın bir sıkıntı, zararı var. Kişi tamamen selin önündeki odun gibi, sel onu nereye atarsa o da oraya gider. Ya da rüzgarın önünde bir yaprak gibi. Ama bakın Allahü Teala burada ne diyor? İnnellezîne âmenû, inanmış olan kimseler ve akâmussalâh ve âtevuzzekâh, namazı tam kılan ve zekâtı verenler lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların ücretleri Rableri katındadır. Ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahsenûn. Bunların üzerinde korku olmayacak, üzülecek de değillerdir. Demek ki biz yapacağımız davranışlarla kendi geleceğimizi kendimiz çiziyoruz. Allahü Teala da ona göre mükafat ya da ceza veriyor. İyi işler yaparlarsa diyor burada innellezîne âmenû ve amilussâlihât. İnançtan sonra iyi işler. Dikkat ederseniz namaz ve zekattan önce geliyor iyi işler. Günde 5 kere namaz kılarsınız ama 24 saat iyi işlerle meşgul olmanız gerekir. Senede bir kere zekat verirsiniz ama senenin tamamında iyi ve güzel işler yapmanız gerekir. Onun için işte bazı kimseler tutuyor, işte şunu yaparsan şöyle olur, böyle olur diye haşa Allah adına ulufe dağıtıyorlar. İşte şu kadar falanca zikri çekersen, mesela geçen de bir camideydim. İmam namazdan sonra Haşr suresinin son iki ayetini okudu. Sonra mealini verdi, gayet güzel. Arkasından dedi ki, işte kim ki bunu sabahleyin okursa Allah 70 bin tane melek yaratır. Akşama kadar onun bağışlanması için Cenab-ı Hakk'a dua eder. Sanki Allah'ın yani yaratan Allah'sa dua ettiriyorsa ne gerek var? Anda affeder gider yani. Mantıksızlıklar peş peşe. Ondan sonra akşam namazdan sonra okursa sabaha kadar aynı şekilde. O arada ölürse şehit oluyor falan. Bakın. Hiç burada salih amel var mı? Namaz var mı? Zekat var mı? Şimdi buna inanan bir insan hiç dürüst olmayı, iyi olmayı, ne bileyim güzel iş yapmayı düşünebilir mi? İstediğini yap. Ondan sonra da işte dönüyor ki şey yaparsanız işte hacca ve umreye giderseniz kilometreyi sıfırlarsınız. O zaman sene içerisinde çal şunu bunu yap, ondan sonra git sıfırla gel. Ne güzel. Ama bakın Allahü Teala ne diyor bu ayette? اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Önce inanç tabi. İnanç her şeyin temeli. Ve عَمِلُ الصَّالِحَاتِ iyi işler yapanlar. Birinci sıraya iyi iş yapmayı alıyor. Ne yaparsanız yapın, iyi olacak. Sözünüzde duracaksınız, işinizi güzel yapacaksınız, tam yapacaksınız ve gevşemeyeceksiniz. Ve kamus salah ve namazlarını tam kılanlar. Ve atavuz zekah ve zekatlarını verenler. İşte buradaki sıralama insanın hayatını meşgul etmesi açısından olmuş. Az önce de söylemeye çalıştığımız gibi iyi iş 24 saatinizi alır. Her davranışınızda iyi olmaya çalışırsınız. Namaz 24 saatte 5 vakti şey yapar. Yani ölçerseniz hadi 5 vakit namazın farzlarını kıldığınız takdirde her birisi için 5'er dakika ayırsanız 25 dakika olsun 50 dakika. Ama iyi işler 24 saat boyunca olmalı. Yani uyumadan önce de insan gene o dikkatini üzerinde toplayarak mesela akşam geç vakte kadar oturup da sabah namazını vaktinde kılamayan bir kişi iyi iş yapmıyor demektir. Yani uykuyu da ona göre ayarlamak lazım. Ondan sonra namazını kılan diyor, tam kılan ve zekatını veren. Zekat da senede bir kere verilir. Ama o zekatı verebilmek için de sene boyunca iyi iş yapmak da gerekir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bunların üzerinde korku olmaz. Üzülecek de değillerdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Müminler, eğer gerçekten inanıyorsanız, faizden arta kalanı bırakın. Faiz alacaklarınızın üstünü çizin. Şimdi verecek, borçlular için denmiyor burada. Şimdi sen borçlusun, adam zorla da alabilir. Yani bir de eğer hukuk sistemi ondan yanaysa ne yaparsan yap, ondan kurtulamazsın. Ama alacaklıysan bu işin üstünü çizeceksin. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا Bunu yapmadınız mı? Yani faiz alacaklarınızı silmezseniz, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulü tarafından açılmış bir savaşla yüz yüze olduğunuzdan haberdar olun. Yani bilin ki Allah ve Rasulü tarafından açılmış bir savaşla yüz yüzesiniz. Böyle bir savaşın galibi devamlı Cenab-ı Hak'tır. Şu anda karlı gibi gözükebilirsiniz ama neticede mutlaka zarar edersiniz. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسِ اَمْوَالِكُمْ Eğer tevbe ederseniz faizcilikten, ana paranız sizindir. La tazlimune ve la tuzlemun, zulmetmezsiniz, zulme de uğramazsınız. Yani ana parayı alacağınız zaman eğer enflasyon olmuşsa değerinden azını almazsınız. Faizle ilave edilen bir fazlalığı da almazsınız. Ne fazla ne noksan. Neyse o. Dengini alırsınız. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir kanunundan bahsetti. O da şeyde ne diyor? Ya eyyühellezine feillem tef'ulu fe'ezenu biharbin minallahi ve rasuli. Eğer faizden vazgeçmezseniz Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. Şimdi Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaş. Resul Allah'ın elçisidir. Resul ayrıca bir şey yapamaz. Yani Allah tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin sözü şu anlamada gelir. Yani Allah'ın koymuş olduğu toplum, yani piyasaya koymuş olduğu kanunlar alt üst olur, haberiniz olsun. Tüm sistemi bozarsınız ve kriz meydana gelir. Faiz toplumun bütün sistemini ortadan kaldırır. Yani faizli bankaların ekonomiye hiçbir şekilde faydası yoktur. Niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz? Niye konuştuğumu biraz sonra izah edeceğim. Yani sistemi faizli kredi üzerine kurdukları için, bir de yoğun propagandalar yaptıkları için iktisat fakültelerini herhalde boşuna kurmadılar. Yani o insanların zihinlerini orada şartlandırmak için de kurmuşlardır. Ondan dolayı insanlar zannediyor ki ekonominin faize ihtiyacı vardır. Şimdi herkesin anlayacağı birkaç tane örnek vermek istiyorum bugün. Yani faiz toplumun düzenini nasıl bozar? Yani bir savaş nasıl bir ülkeyi tahrip ederse faiz de aynı şekilde tahrip eder. Şimdi biz geçen hafta parayı vücuttaki kana benzetmiştik. Şimdi de bir vadinin suyuna benzetelim. Bir vadinin deresinden su akıyor. Herkes ulaşabildiği kadarıyla o sudan alıyor, tarlasını suluyor, üretimini yapıyor. İyi kötü geçinip gidiyor, çalışıyor falan. Fakat bir yerde bir havuz yapılsa, yani ya da büyükçe bir baraj yapılsa, o sular orada toplansa, o suyu kullananlardan da dense ki, bu suyu, işte yılda bir ton su kullanacaksınız ama karşılığında bir ton bir kilo su vereceksiniz geriye. Tamam, bir ton suyu kullandık gitti. Ben sana suyu nereden vereceğim? Suyu vermek için yapacağı şey şudur. Mahsulünü satacak, gidecek bir yerden su alacak, ondan sonra verecek. Çünkü kendi şeyinden su çıkmaz ki. Yani üretiminin içerisinde su yoktur. Suyu üretemez bir insan. Para da aynı şekildedir. Yani banka size para verir, yatırım yaparsınız. Mal üretirsiniz, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız ama o tarla sahibinin suyu üretemediği gibi siz de para üretemezsiniz. Para üretemediğiniz için sizden vereceği paraya karşılık para istediği zaman, isterse verdiği parayı istesin, geri vermeniz çok zordur. Çünkü o ürettiğiniz malı paraya çevireceksiniz, masraflarınızı çıkaracaksınız, kâr elde edeceksiniz, ondan sonra karşı tarafın parasını vereceksiniz. Ama onun yerinde şu olsa, dese ki tamam ben size suyu veririm, üretiminizin yarısı benimdir. İnsan bunu verebilir değil mi? Ürettiğimin yarısı. Üretirsem vereceğim, üretmezsem vermeyeceğim. Yani üretimi yaptık diyelim, işte tarlada mısır üretiyoruz. Üretimin yarısını sana vereceğim, suyunu sen ver, tamam. Orada bir sel gelse, şeyi alıp götür, mısırı alıp götürse, tamam ürettiğimizin yarısı kardeşim, hiçbir şey üretemedik, onun için kusura bakma diyecek. Benim emeğim gitti, sen de paran, sen de suyun gitti diyecek. Ama üretim elde edildiği takdirde tamam, yarısı senin, yarısı benim. Dolayısıyla o üretici hiçbir şekilde sıkıntıya, yani gücünün yetmediği bir şeyle karşı karşıya gelmeyecektir. İşte bu bankacılık yapmış olduğu şey, yani vermiş olduğu para ve geriye alacağı para, karşı tarafın asla üretemeyeceği bir şey olduğu için bir kere ilk andan itibaren çok ciddi bir sıkıntı kaynağıdır. Yani siz istediğiniz kadar mal üretin. Başlangıçta düşünürsünüz, dersiniz ki ben bu işten %100 kar edeceğim. Ama işler sizin istediğiniz gibi gitmeyebilir. İstediğiniz gibi gitse bile siz o karı, o malı piyasaya kredinin vadesinin bitmesinden sonra sürmek zorunda kalırsınız. Bu defa krediyi kapatabilmek için artık nasıl satacaksanız satmaya çalışırsınız. Yani sistem bozulur. Şimdi bir de bugünkü bankacılıkta insanların büyük bir bölümünün bilmediği bir kaydi para üretim mekanizması vardır. Zaten son zamanlarda biliyorsunuz para plastiğe dönüştü, kredi kartları oldu. Kaydi para diye de biraz daha geçti artık. Hatta bir takım kuruluşlar kendi paralarını üretir hale geldiler. İşte çeşitli kartlar çıkarıyorlar, bilmem mavi kart, bilmem ne kart, onu bankacılar daha iyi bilir. Gerçi bankacılar çıkarmaz ama onu. Mesela bazı kuruluşlar kendi özel kartlarını çıkarırlar, bu kendileri para basıyor demektir. Merkez Bankası'nın yerine geçmişler demektir. Şimdi geçen hafta size çek konusuyla ilgili bir bilgi vermiştim. Yani çek ilk önce İslam ülkelerinde kullanılan bir ödeme aracı idi. Adına sak diyorlardı. Es-sakkı. İşte oradan batıya gitmiş, çek olmuş. Oradan tekrar geriye gelmiş. Şimdi şiik diyor Araplar ona. Şeyde kredi de öyle. Kredi bizim karz, kart. Yani ödünç demek, borç demek. Kart gidiyor batıya, kredi olarak geri geliyor. Bizden gittiğin herkes. Mesela aval kelimesini kullanır bankacılar. Bizim havaledir o. Fransızlar ha harfini kullanamazlar. E'yi de işte telaffuz edemezler. Aval derler havaleye. Bize aval olarak geri dönmüştür. Bankacılıkla ilgili terimlerin çoğusu bizden gitmedir ama bankacılık hizmetleriyle ilgili terimler, ama tabii faiz meselesine sıra gelince İslam alemi de bu konuda hiç şey değildir, yani temiz değildir. Eskiden de temiz değildi, bugün de temiz değildir. Yani insanlar işi kitabına uydurmayı gayet iyi becerebilirler. Dine uymak istemeyenler kısa sürede dini kendilerine uydurabilirler. Bizim İstanbul Müftülüğü'nde benim kontrolümde olan Şeriye Sicilleri Arşivi, yani Şeriye Sicilleri demek, yani mahkeme kayıtları demektir. Mahkemeler tarafından tutulan kayıtlar, onun arşivi var. Orada müdayenat defterleri vardı. Yani borç, yani kredi ilişkilerini ortaya koyan defterler demek. Para vakıfları vardı o zaman. Para vakıfları kurulmuştu. Ebu Suud'un fetvasıyla kurulmuştu. Şimdi bizim biliyorsunuz Ebu Suud dendiği zaman yere, gerçi o şeyde o Muhteşem Süleyman filminden sonra herhalde eskisi kadar itibarı kalmamıştır ama şeyde bir ara Araplar bana, ya şu Ebu Suud'la ilgili onun bir takım bir şeyleri varmış, maruzatı varmış falan, onu bana gönderir misiniz falan demişler. Dedim ki ya Araplarda bir şey vardır, atasözü, tesma'u bil mu'idi hayrun min enterahu derler. Mu'idi'nin adını duyman görmenden iyidir. şey yapma yani bak şok olursunuz falan dedim. Yok yok gönder, ben de gönderdim. Aslında onlar da ondan farklı değiller yani. Şimdi bunun aşağı yukarı şu anda bu kitapta hepsi var da tabii bunu bu kitabı yazalı kaç sene olmuş ben unutmuşumdur yani bu ticaret ve faiz kitabında. Bu 2003'tü herhalde ilk baskısı, bu 2007 baskısı. Şimdi o şeyin yani bizim Erzurumluların bir sözü vardı, dalevere dalevere Kürt Mehmet nöbete diye. Çeşitli oyunları vardır şeyin. Yanlış hatırlamıyorsam 12 kadar oyunu vardır. Yani alışveriş görüntüsü altında faiz. Şimdi en çok uygulanan sistem şuydu. Para vakfı, para vakıflarında bir de ribh-i şer'i diye meşru kazanç diye bir kelime uydurmuşlar. Zaten bir kelimenin arkasında böyle bir şey varsa orada bir bit yeniği var demektir. Niye meşru diyorsun ki? Bir Müslümanın gayrimeşru kazancı mı olur yani? Şimdi bir de murabaha kelimesi vardır. Murabaha aslında son derece masum bir kelimedir de daha sonra tefeci anlamına kullanılmaya başlamış. Bu para vakıflarının yaptıkları şeyler dolayısıyla, davranışlar dolayısıyla. O vakfı yapan kişi diyor ki, işte bu benim parayı diyor, muamele-i şer'iye ile insanlara verin diyor. Elde edilen kazançla da işte falan caminin ihtiyacı, filan medresenin hocaları, filan medresenin talebeleri falan şu hayır, şu güzel, şu yazıyor işte. Bir sürü şeyler yazıyor. Şu fakirlere şu yardım edilsin diyor. Şimdi o muamele-i şer'iye dedikleri faizi meşrulaştıran işlem demektir aslında. Yani görüntüde faiz değil ama gerçekte faiz olan işlem manasına gelir. İşte ribh-i şer'i, muamele-i şer'iye bak şeriat kullanılıyor, şer'ilik kelimesi kullanılıyor. Şimdi bir para vakfı adam işte diyelim ki 1000 altın vakfetmiş. Padişah da zaman zaman ferman yayınlar. O fermanların çoğusunu hatta hepsi kadı defterlerine geçer. Onların çoğusunu ben okumuşumdur. Yani bunu bir tarih kitabından anlatmıyorum. Bizzat o fermanları okumuş bir kişi olarak anlatıyorum size. Ve mahkeme kayıtları ki yani doğruluğunda kimsenin şüphesi olmayan kayıtlardır. Şimdi padişah şey yapıyor, diyor ki onu 11,5'tan fazla muamele-i şer'i olmaya diyor. Onu 11,5 ne demek? 10 altını 11,5 altın karşılığından fazla borç vermeyin demektir. Altın üzerinde ne olur? Bu %15 değil mi? Çok yüksek bir şeydir. Onu 12'den fazla olmasın, %20. Yok, millet de biliyor alanda. Herkes gayet iyi biliyor. Alan razı, satan razı. Yani bugün bilmiyorlar mı? Yani bugün şimdi burada bir şey söylediğimiz zaman hop oturup hop kalkanlar adları gibi bilmiyorlar mı ki bunlar Kur'an ve sünnetin hükmü? Niye karşı çıkıyorlar? Hesaplarına gelmediği için. Kurdukları düzen bozulduğu için. Şimdi şeyde vakıfta adam oturur. Şimdi şöyle bir tane kitap vardır. Genellikle Fetavai Ali Efendi, Çatalcalı Ali Efendi'nin fetvaları. El yazmasıdır. El yani böyle matbu olsa piyasa fiyatı olur değil mi? El yazması olduğu zaman antika eşya olduğundan dolayı istediğin fiyatı verebilirsin orada. Şimdi gelir birisi der ki benim 100 altına ihtiyacım vardır. Ne zaman ödeyeceksin? Bir sene sonra vereceğim. Peki, kefil getirir. Getirir. Rehin alırlar. Kefil de getirirler. Kefil 100 altına karşılık alınmaz. Eğer %20 ise 120 altına karşılık alınır. %15 ise 115 altına karşılık alınır. Şimdi önce adama ve kefile 100 altınlık bir borç senedi imzalattırılır. Karşılığı bir yıl sonra ödenecek. 100 altına 100 altın. Faiz var mı? Olur mu ya yani bu? Şer'i bir devlette faiz olur mu kardeşim? Öyle şey söylüyorsun ki. Ondan sonra tutarlar. Şimdi fetavayı Ali Efendi bu mu? Faiz 15 altınsa bunu 15 altına satarlar. Bedeli bir yıl sonra ödenmek şartıyla. Şimdi bir yıl sonra 100 altın verecek, 15 altın da bunun bedelinden verecek, bedeli olarak verecek, tamam mı? Hiçbir mahsur yok. Kitabın bedeli yani, burada faiz yok. Ama o 100 altını almasının şartı, bu kitabı vakfa bağışlayacak. Kitabı vakfa bağışlar. Tabi Allah razı olsun, anında hayır yapıyor adam. Kitabı vakfa bağışlar. Alır buradan 100 altın. Borcu 115 altındır. 100 altına 100 altın, haşa faiz yok. Ha, 15 altın kitap bedeli kardeşim. Buna niye faiz diyorsunuz ki? Ya da 20 altın. Ondan sonra çeker giderler. Sene sonu geldi. Ödeyemedik. Ebu Suud Efendi buna da çare göstermiş. Tekrar bir kitap alır verirler. Borç bir sene daha ertelenir. Haşa faiz yok. Buna ribh-i şer'i deniyor. Meşru kazanç. Arkasından gelenler bunu hep yapmışlar. Mehmet Efendi vardı, Manisalı, meşhur Ebu Suud zamanında. Bir gibi Mehmet Efendi. Bir gibi Mehmet Efendi buna karşı çıkıyor. Bu faizdir diyor. Yapmayın diyor. Şimdi sen misin karşı çıkan? Buradan görevlerinden alıyorlar. Müderrislik yapamazsın sen. Doğru Birgi'ye gidiyor. Orada da gene konuşuyor. Kadı Efendi mektup gönderiyor. Bak devam edersen kelleni alırım diyor. Son derece şey bir ortamı. Hürriyet ortamı yani. Niye? Faiz olduğunu söylediği için. Söylemediğin zaman zaten faiz olmaz ki. Niye faiz diyeceksin? Zinaya aşk diyeceksin. Buna da kazanç diyeceksin. Orada bitecek, ne fark eder? Gerçi onları zinaya aşk demiyorlar. Şimdi bu zamanımızda deniyor ona. O ifadeler, o yani Osmanlı zamanında bu yok. Şimdi İstanbul Bankası'nı kurmuşlardı 19. asırda. Emniyet sandığını kurmuşlardı. Ve faizsiz borç veriyorlardı. Ama küçük bir işlem yapıyorlar. Koymuşlar oraya bir tane cep saati. Bu defa cep saatini satıyorlar yine. Birisi geliyor, 100 altın borç istiyor. Ona 100 altın veriyorlar. Vadeye göre 10 altın, 20 altın karşılığında cep saatini satıyorlar. O da saati bankaya bağışlıyor. Hayır kurumu olduğu için banka. Ondan sonra çıkıp gidiyor. İkinci bir adam geliyor, 1000 altın. Ona da saati 200 altına satıyorlar. Üçüncü adam geliyor, o 500 altın, ona da 100 altına satıyor. 20'si 100 mü ediyor? 5'te tabii. Akşama kadar belki 100 kişiye satıyorlar. Böylece hepsi faizsiz kredi alıyor. Şimdi, bak bu ne kadar kötü değil mi? Bankacılık bununla asla kıyaslanamayacak kadar kötüdür. Bugünkü bankacılığı hiçbir şekilde kıyaslayamazsınız bununla. Neden? Çünkü o size geçen hafta anlattığım sak olayı. Yani adam geliyor piyasaya giriyor. Bir sarrafa cebindeki altınları teslim ediyor. yani bir çalınması, şu bu taşıma sıkıntısından dolayı gidiyor şundan işte koyun alıyor, yazıyor bir kağıda, o gidip sarraftan altın alacağını alıyor. Yani bugün çek yazıp da git bankadan al diyorsunuz ya, vadesiz çek anında paraya tahvil edeceğiniz. Her taraftan aldığı her yere bir ödeme emri yazıyor, alıyor. Tamam, burada bir faiz yok. Ama İngiltere'de de bu işlem öğrenilmiş. Şimdi şeyler bu defa sarraflar kendilerine teslim edilen paralar karşılığında bu insanlara mesela emanet bırakıyor adam. Ben paramı koruyamıyorum. Çoluk çocuk şeyinde sen koruyabiliyorsun. Ben de işte 100 altın var, bende 10 altın var, bende 5 altın var. Herkes getirip emanet olarak bırakıyor. Para lazım olursa ben işte birisine bir çek yazarım, yani bir ödeme emri yazarım. Gelir senden alırlar. Tamam diyor. Şimdi bu sarrafı ne yapması lazım? Bu altın, bu adamın altınını koruduğu için para alması lazım değil mi? Koruma parası. Şimdi sarraflar bakıyor ki ya bu insanlar buraya paralarını koyuyor. Yani eğer 1000 altın emanet bırakılmışsa 100 tanesi çekilmiyor. Yani 8 tanesi ancak işte 80 tanesi ancak alınıyor. Yani 1000 altından 80 altın ancak talep ediliyor. Bir defa başlıyorlar kendilerine emanet bırakılan paralardan borç altınlardan borç para vermeye. Kendilerine 1000 altın varsa 10.000 altına kadar borç veriyorlar. Çünkü kimse gelip altın istemiyor ki bu kağıtlar dolaşıyor piyasada. Milletten emanet aldıkları emanete karşılık onu koruma parası alacaklarına bu defa diyorlar ki emanet getirenlere %6 faiz. Allah Allah ya bu adamlar. Ondan sonra %6 faizle aldıkları parayı belki %5 faizle veriyorlar. Belki %6'yla veriyorlar. Ulan, bu adamlar %6 faiz veriyor, %6 faize de borç veriyorlar. Peki bunlar nereden kar ediyorlar? Adamlar bilmiyor ki bin altına karşılık onlar 10.000 altın borç veriyorlar. Bin altına karşılık eğer 60 altın faiz veriyorsa oradan 600 altın alıyor. Şimdi bankalar bu sistemi, bu sistem resmileşmiş ve bankacılıktaki kredi sistemi bunun üzerine oturtulmuştur. İşte buna bankaların ürettiği bu paraya kaydi para deniyor. Yani kayıtlarda olan ama gerçekte olmayan bir para. Şu anda Türkiye'de bu bankaların bu şeylerine karşılık da merkez bankaları şimdi şu anda munzam karşılık yani ya da karşılık diyorlar. Bulundurma mecburiyeti getirmiştir. Yani işte o tecrübelerden dolayı bir sıkıntı olmasın diye ki işte ona kasa ihtiyatı da deniyor, munzam karşılık da deniyor. Merkez bankaları onu bulundurma mecburiyeti getirirler ki nakit talebi olduğu zaman bankalar sıkıntı çekmesin. Mesela dikkat ederseniz bir bankadan 20.000 lira para isteseniz şu anda yok der. İşte sana öğleden sonra vereyim, sana yarın vereyim. Ama EFT yapmak isterseniz anında yaparlar. Çünkü orada paraya gerek yok. Çünkü hepsi yapıyor. O nihayet en sonunda bir takas ederler bankalar arası. O çok küçük cüz'i ödemelerle büyük paraları transfer etmiş olurlar. Şimdi şu anda fazla ayrıntıya gerek yok. Çünkü fazlaca vaktimiz yok. Vakit çok hızlı geçiyor. Şu anda uygulanan, bugün ilgili arkadaşlara sordum, bir yıl vadeyi açtıktan sonraki munzam karşılık %5. Bunun manası nedir? Bunun manası şu. Yani keşke bende alışkanlık olsa da bizim şimdi bu yeni arkadaşlar şöyle şeyle yapıyorlar bunu, slaytlarla, ben onu bir türlü beceremedim. Size daha rahat gösterebilirdim ama Şimdi ben bankayım. Mehmet Hoca getirdi bana 1 milyon lira parayı vadeli mevduat olarak yatırdı. Şimdi vadeli vadesiz arasında fark var. Ben vadeli diyeyim ki kısa, daha kısa sürede anlatmam mümkün olsun. Ben o 1000 lirayı aldım. Vadeli mevduat ne demek? Vade sonuna kadar benden talep edilmeyen mevduat demektir. Şimdi birinci kişi geliyor benden 1 milyon lira borç istiyor. Onun için bankaların yaptığı işlem şudur. Onun adına bir vadesiz hesap açar. 1 milyon liralık 1 milyon veremezsin sen şu anda. %5'ini kesmek zorundasın bugünkü işte şeye göre. Ona 950 bin lira verirsin. 50 bin lirasını kesersin. 950 bin liralık krediyi alır. Onun hesabına yazarsın. Ona da bir çek karnesi verirsin ki artık şu anda çek karnesi de işe yarıyor ama daha başka diğer plastik ödemeler şunlar bunlar var. Ama geleneksel olarak anlatayım daha kolay olsun. Fazla detaya girmeyelim. Bir çek karnesi verirsin. Dikkat ederseniz kimse cebinden herhangi bir şey de çıkarıp da nakit ödemez. Vadeli ya da vadesi hemen günlük çek de verebilir. Vadeli çek de verebilir. Çekin nazariyede vadelisi olmaz ama fiilen piyasa vadeli çeklerle doludur. Çünkü çek demek bankada bulunan hesabımdan hemen ödenmek üzere verilen ödeme emri demektir. Şimdi birinci kişiye 950 bin lira kredi verdim. Tamam, bu da problem yok işte 1 milyondu. İkinci kişi gelir. Bu kişinin 950 bin lirası bana yatırılmış vadesiz mevduata dönüşmüştür artık. Benim kasamda 950 bin lira para var. O 950 bin liranın hadi küsurlarını bırakalım. Yani %5'lerde diyelim 50 bin lirasını daha kestik. 900 bin lira da ikinci kişiye verdik. 850 bin lira üçüncü kişiye. Aynı para. Çünkü onun adına da bir vadesiz hesap açarım. O parayı oraya da kaydederim. Böylece 20 kişiye hatta daha fazla kişilere borçlar veririm. Her birisi için hesap açarım. O hesabın kaynağı Mehmet Hoca'dan aldığım 1 milyon liradır. Bu şeyin kaydı para hesaplama mekanizması vardır. Onun da bir formülü vardır. O şeyin yani o %5 ise o 100'ü 5'e bölersiniz. 100'le çarparsınız. Ya 100'ü 5'e bölüp 100'le çarparsan kaç eder? Sen matematik hocasın. 2000 eder değil mi? Peki 1 milyonu 5'e bölüp 20 ile çarparsan 20 milyon lira. 1 milyon lira aldığım vadeli mevduattan bugün bir yıldan fazla şey için süreli kredi olarak 20 milyon lira piyasaya kredi olarak verebilirim banka olarak. Tamam mı? Yani o 1 milyonu 20 milyona çıkarırım. Buna yetkisi var. Bugünkü bankaların hepsinin yetkisi var. Mehmet Hoca'ya mesela faizi verse ona %10 faiz ödediğimi düşünün. Diğerlerinden de %7 aldığımı düşünün. Şimdi ona vereceğim 100 bin lira diğerlerinden kaç lira alırım? 2 milyon 400 bin lira. 1 milyon 400 bin lira alırım. Bakın 1 milyon bana yatırılan 1 milyon liraya karşılık ne alıyorum? 1 milyon 400 bin lira faiz alıyorum. Onun için Osmanlılardaki sistemde miktar neyse artmıyor. Ondan dolayı rahmet okutur dedim ya. 1 milyon 400 bin lira ve bunun adı kaydı para olur. Piyasa bu şeylerle kaydı paralarla şişer. Mal para dengesi bozulur. Mal para dengesinin bozulması sebebiyle para çok mal az olduğu için fiyatlar artar. Bir ondan dolayı fiyatlar artar. Bir de herkes ürettiği mala bir şeye bir finansman maliyeti katmak zorundadır. Ne demek finansman maliyeti? Bu paranın bu paraya ödediğim faiz. Ödediği faiz kadar katarsa zarar eder, biraz fazlasını katması lazım. Çünkü zamanında alamadığı takdirde problemler çıkar. Bir de ondan dolayı fiyatlar artar. Bir paranın değerini düşmesinden dolayı artar, bir de finansman maliyetinden dolayı fiyatlar artar. Dolayısıyla bu defa iç rekabet, uluslararası rekabet, işte o zaman gelir Çin, senin şeyinden ham maddeyi alamayacağın fiyatta mamul madde verir. Aslında şey aynıdır. Yani kaynaklar aynı kaynaklardır. Ham madde her yerde aynıdır. Çin de aynı fiyatı alıyor, sen de aynı fiyatı alıyorsun. Nasıl oluyor ki o senin maliyetin fiyatına mamul madde getiriyor? İşte orada bu finansman maliyetlerini sıfırlandığı için, ama artık orası, orada da kapitalist ekonominin başladığını duyuyoruz. Bir müddet sonra orası da tökezleyecektir. Kesin olarak tökezleyecektir ve işte bu ne yapıyor? Piyasada şey bir savaş etkisi meydana getiriyor. Bunun o kadar çok, yani enflasyonun o kadar çok etkileri vardır ki, faizin o kadar kötü etkileri vardır ki, tam şu ayet-i kerimede belirtilen ya eyhellezine amenu tekullah, müminler Allah'tan korkun ve zeru ma baqiye miner riba in kuntum mu'minin, inanıyorsanız faizden arta kalanı bırakın. Kesin olarak. Şimdi diyorlar ki faizli sistemi kaldırdık mı ne yapacağız? Ne demek? Yerine ne koyacağız? Ya şimdi burada affedersiniz çok pis bir şey olsa şu şey halının ortasından, hadi şu pisliği temizleyin dediğimiz zaman, temizleyelim ama yerine hangi pisliği koyacaksın denir mi? İyi yani, canın pislik istiyorsa o kalsın bari, neye uğraşalım kardeşim? Ya eyyühellezine amenu ettekullaha ve zeru ma baqiye miner riba in kuntum mu'minin. Fe illem tef'alu, bu işi yapmazsanız, fe ezenu, haberiniz olsun, bi harbi minallahi ve rasulih, Allah ve Resulü tarafından açılmış bir savaşta yüz yüze olduğunuzu bilin. Ve in tubtum felekum ru'usi envalikum, tevbe ederseniz ana mallarınız sizindir. La tezlimune ve la tuzlamun, zulmetmezsiniz ve zulmede uğramazsınız. Evet. Şimdi biraz da reklam yapayım da size. Allah'a çok şükür şu kitapta bu dediklerimizin diyemediklerimiz var yani. Dediklerimizi burada olanın belki yüzde biri falan değildir. 30 yıllık ekip çalışmasının ürünüdür. Böyle 2 dakikada yazılmış bir şey değil yani. 30 yıllık bu belki kaç yüz tane toplantının ürünü olarak ortaya çıkmıştır ama Allah'a çok şükür çok iyi bir şey ortaya çıktı. İnşallah faydalı olur. Tabii isteyenler için faydalı olur. İstemeyenler için ne yaparsan yap hiçbir faydası olmaz. Peki şimdi Yahya hep böyle bana bakıyor, bakması boşuna değil o. Evet, böylece sonuna geldik ama tekrar ayetleri bir okuyayım da. Estağfirullah. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât, inanan ve iyi iş yapanlar ve akamussalâte ve âtevuzzekâh, namazı tam kılan ve zekatı verenler, lehum ecruhum inde rabbihim, onların ücretleri Rableri katındadır. Ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahsenûn, üzerlerine bir korku olmaz, üzülecek de değillerdir. Ya eyyühellezîne âmenû ittekullâh, müminler Allah'tan korkun. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, eğer gerçekten inanıyorsanız faizden arta kalan alacağınızı bırakın, almayın. فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا, bunu yapmazsanız فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah ve Resul tarafından açılmış bir savaşla yüz yüze olduğunuzu bilin. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْوَالِكُمْ, tevbe ederseniz ana malınız sizindir. لَا تَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ, zulmetmezsiniz, zulmede uğramazsınız. Bakın şimdi şu ayeti kerime enflasyonun temel ayetidir. Yani para değer kaybetti. Ne yapacağım? İşte bak, ne zulmedeceksin ne zulme uğrayacaksın. Ana paran neyse onu alacaksın işte. İşte Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Yani sizin kıyamete kadar ortaya çıkacak hangi problem olursa olsun Kur'an-ı Kerim'de onun çaresinin olmaması mümkün değil. Ama ne yapalım ki? Yani onu da şimdi Yahya biraz bakacak ama diyeceğim, söyleyeceğim işte. Şimdi bazı hocalar var biliyorsunuz. İşte bugünkü faizlerin caiz olduğunu söylüyorlar. Şey zamanında eskiden faiz fakirden alınır, zengine verilirdi. Şimdi zenginler fakirleri sömürürlerdi. Ama şu anda öyle değil. İşte yani faizi verenler zengin insanlar, yani yatırım yapmak için alıyorlar. Arkada bir sürü imkanları var. Teminat verebilenlere ancak faizi kredi veriliyor. Dolayısıyla bugünkü faiz Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı faiz değildir diyen hocalar var. Ankara'da bir toplantı var. Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemişti. Bundan birkaç sene evvel Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı'ydı o zaman. İşte bu konuları bankacılar falan da gelmişti, görüşüyorduk. Bir hoca az önce söylediğimizi söyledi. Sonra ondan toplantıdan sonra Kızılca Hamam'dan Esenboğa Havaalanı'na kadar giderken yolda tabii uzun, dedim ki hocam, diyorsunuz ki eskiden fakirlere faizli borç verilirdi. Siz hiç bir fakire faizli borç veren birisini, borç veren bir adamı biliyor musunuz ki faizli borç vermiş olsun dedim. Fakire borç verilir mi? Adam alacağını garantilemeden nasıl verir? Garantilemesi için de karşı tarafın elinde malının olması lazım. Canım onda işte bir evi vardı, onu tamam işte malı var. Evi olmayan ona yok. Ha dedi ki işte hoca, işte ana parayı geçiyordu dedi. İşte %100'ü geçiyordu. Cenab-ı Hak onu haram kıldı. La te'kulü riba adafen mudaafe. İşte faiz yemeğin kat kat artan. Kat kat artarak işte ana parayı geçen diye tercüme ediyor. Halbuki o ayet-i kerime faizin karakterini anlatıyor. Artar yuvarlanır böyle kar topu gibi kat kat artan bir özelliktedir faiz. Dedim ki Kur'an-ı Kerim'de dedim en küçük faiz bile caiz görülmüyor. Nerede var dedi. Şimdi kendisi de tabii çok bu konuda herkesin kendisinin talebesi olduğunu zanneden bir yapıda. Dedim ki ayette ne diyor dedim. وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسِ اَنْوَالِكُمْ Faizden tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ana mal. Ana mal ne demek? 100 lira verirsen 100 lira alacaksın. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Zulme uğramazsınız. Zulmetmezsiniz, zulme de uğramazsınız. Yani ne fazla alarak karşı tarafa haksızlık edeceksiniz, ne de az almanızı istiyorum. Bağışlarsam başka. Yani Cenab-ı Hak öyle bir şey şart koşmuyor. Ne vermişsen onu. 10 gram altınsa 10 gram altın, 22 ayarsa 22 ayar. Aynı. Tam eşit olacak alınan. Peki burada 1 milyarda bir fazlalığa müsaade var mı? Yok. İşte hocam burası. Ha tamam dedi, anladım dedi. Sağ ol, teşekkür ederim dedi. Bir hafta sonra yine gazetede caiz olduğunu yazdı. Ne yapalım? Yapılacak bir şey yok. Peki, birazcık ara verelim. Ama bu arada bunu boşuna getirmedin değil mi buraya? Gene ikinci reklamımızı yapıyoruz. Bak, reklam parası isterim ona göre. Evet, Kitap ve Hikmet diye dergi çıkarıyoruz. Siz biliyorsunuz ama herkesin bilmesi lazım. Hikmet son derece önemlidir. Buraya arkadaşlarımız yazmış, ümmetin yitirilmiş değeri hikmet gerçekten çok doğru bir tespittir. İnşallah bu vesileyle Müslümanlar hikmeti yeniden keşfetme fırsatı bulurlar. Birazcık ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz.